Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Ramazan'ın eğlenceli tarafından konuşacağız. Eskiden sosyal hayatın yeknesak devam ettiği günlerde Ramazanlar, bayramlar, kandiller, düğünler, özellikle de padişahların oğullarının, çocuklarının sünneti ya da düğünleri, bunlar hep sosyal hayatı hareketlendiren günlerdi. Ramazan'la ilgili buna dokunan neler söyleyeceğimize bakacağız ama özellikle de şu hep merak ediliyor. Hani gündüz oruçlu insanlar bir şey yapamıyor. İftardan sonra da insanların aslında dışarı çıkmasının çok kolay olmadığı yerlerden bahsediyoruz. Şimdi bile mesela her yer aydınlık. Biraz daha karanlık bir sokağa geldiğinizde ürküyorsunuz. Eskiden aydınlatmanın bu kadar olmadığı dönemlerde insanlar dışarıda nasıl dolaşırdı Ramazan'da? Benim ilgimi çeken kısmı bu aslında.
Doğru. İstanbul halkı, daha doğrusu Osmanlı halkı çeşitli vesilelerle eğlenmeyi ve eğlence fırsatı hasıl etmeyi sevmişler. Malum şimdiki gibi insanların eğlenme imkanları mahdut. Vaka şimdi de ne kadar eğlenme imkanı var bilemiyorum. İnsanlara dayatılan bazı eğlence vasıtaları var. Hakikaten eğlence midir, değil midir? Yoksa insanlar farkında olmadan eğlendiklerini mi zannediyor? Orası ayrı bir münakaşa mevzudur. Ama eskiden bu kadar kolay değil. Ancak işte bir düğün olacak veya bir fevkalade hal olacak. Bununla alakalı eğlenceler olacak ki insanlar eğlenme fırsatı bulsun. Şimdi normalde mesela bir düğünde, ister evlenme düğünü, ister sünnet düğünü olsun veya bir milli günde, mesela padişahın tahta çıkış, cülüs yıl dönümü veya dünyaya geliş yıl dönümü, malum monarşilerde ikisi de bayramdır, milli gündür. Eğlenceler tertiplenirdi. Veya işte bir yabancı misafir gelecek de işte ona gösteri mahiyetinde bazı merasimler yapılacak da, işte İran şahı geliyor ve İran elçisi geliyor. Bu bir diplomatik gösteridir. Halk da bununla beraber eğlenir. Şimdi Ramazan bayram da böyle. Bayramlarda da eğlenir. Zaten bayramlar eğlence günleridir. Ramazan ayı bir ibadet ayı. Allah Allah, burada da mı? Evet, İstanbul halkı, Osmanlı halkı Ramazan ayında da eğlenme fırsatı, meşru dairede eğlenme fırsatı kendisine hasıl etmiş.
Ne kadar keskin ayrılıyor aslında iftar öncesi ve sonrası.
Evet.
İftara kadar çok münzevi, çok sakin, ibadete dayalı bir gün akışı var. Ama ondan sonra yeme içmeyle başlayan ve biraz da gülmeyle, deşarj olmayla devam eden devamı var günün.
Şimdi hayat zaten zıtlıklarla kayın. Malum insanın yaratılışında gam denizinden su getirilmiş, işte neşe toprağından toprak getirilmiş. Onun için insanın hamurunda zaten bu var. Yani gam da var, neşe de var. Dünya zıtlıklar dünyası. Geceyi gündüz, gündüzü gece. Yazı kış, kışı yaz takip eder. Yani baharı da ona katıyoruz. Güzellik, çirkinlik, fakirlik, zenginlik, hastalık, sayrılık, bunların hepsi zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Allah ve şeytan, yani iyiliği emreden bir varlık, arkasında onu, bu hayat böyle. Ramazan ayı da böyle. Yani zıtlıklar hayatımızın bir parçası. Ramazan ayı esas itibariyle bir ibadet ayıdır. Bunu bir kere hiçbir zaman nazara itibardan uzak tutmamak lazım. Geliş maksadı bu. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, onda Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bir ay, oruç ayıdır. Çok övülmüş bir ay, çeşitli ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle övülmüş bir ay. Evet, belli ki dinin mukaddes saydığı, mübarek bildiği bir ay ve esas itibariyle dini kısmı. Ama burada emredilen bir husus var, o da gündüzleri oruçlu olmak, yani hiçbir şey yememek. Bu imsak vakti başlıyor, yani fecirle beraber başlıyor, güneşin batışıyla devam ediyor. Bu uzun günlerde çok uzundur, kısa günlerde tamam. Ama ekvatora yakın olan yerlerde, ez cümle Arap memleketlerinde günün geceye hep eşittir biliyorsunuz, yaz kış. Hı hı. Onun için yani her zaman uzun bir gün oruçlu olur insanlar, bir de sıcakta. Ve bu insanlar bir ay boyunca normal gündelik meşgalelerine devam ettirmek mecburiyetindedir. Yani eskiden şimdiki gibi izin alayım, tatil yapayım, yan gelip yatayım yok. Evet, zenginler, beyler, paşalar var ama insanların pek çoğu çalışarak, emeğiyle nafakasını ve maaşetini kazanmak
şimdiki
mecburiyetindedir.
Şimdiki gibi teknolojinin de olmadığı insan gücüne dayalı,
evet,
bir
yani
dönemde.
Bürolara girelim, klimaları açalım, serin bir şey, öyle bir şey yok. Pek çok insan hurma bahçelerinde, tarlala. Tamam, buna bazı tedbirler getiriyorlar. İşte gündüz sıcağında bahçeye çıkmıyor. Mesela geceleyin gidiyor. İmsaktan sonra gidiyor belli bir zamana kadar, güneş yükselene kadar. Sonra gelip istirahat ediyor. Tamam, ama yine de bir zahmet, yine de bir eziyet. Kitaplarda bile zaten bunun hükmü konulmuş. Yani oruç tutmayı farz kılan veya orucu bozmayı özür sayan hallerde bunlar sayılmış. Seyahate gitmek mesela, mecburiyeti var adamın. Seyahatte oruç tutmak kolay değil. Şimdi bu zor ama çeşitli ibadetlerle hatim, mukabele, işte hırka-i şerif ziyareti gibi, teravih gibi bir takım ilave ibadetlerle de Ramazan ayının kutsiyeti daha da artıyor malumunuz. Oruç bir de devamlı insanı böyle 24 saat, 24 saat demeyeyim mi, en azından gündüz boyu ayakta tutan bir şey. Yani ben oruçluyum şu anda, yani o insanın hiç Rabbi ile olan münasebetini unutmaya gelmez. Yani namaz 4 dakika sürer, namazda 4 dakika belki rezonans olabilirsiniz ama oruçta böyle değil. Oruçta imsaktan gruba kadar oruçlusunuz, yani devamlı bir şeyin şuurundasınız az veya çok. Şimdi insanlar demişler ki gündüz bu kadar meşakkatli ama tabii ki sevaplı, ecirli bir iş var. Gecesinde bunu değerlendirelim. Şimdi herkesi eğlence düşkünlüğünden değil, biraz da gündüz orucunu, ibadetlerini daha kolay yapmak için geceyi biraz farklı geçirmeyi düşünmüşler. Hı-hı. Nasıl sahuru kuvvetli yemek oruca destek ise, gece eğlenmek de insanların Ramazan-ı Şerif'e daha bir şevkle, daha bir hevesle bağlanmalarını, sevmelerini, orucu daha rahat tutmalarını temin ediyor. Bu insan psikolojisinde var. Bunun inkarı mümkün değil.
Tabii burada hani zıttı bir şey de yapmıyor aslında. Biraz önce tabii söylediğiniz o sınırları belli eğlencelerden tabii bahsediyoruz. Ama onun dışında bir motivasyondur. Evet. Hani Ramazan gelir. Şimdi anlatacağız sosyal hayatın nasıl değiştiğini. İşte oruca teşvik var bunun içinde. Hayatı kolaylaştırmak var. Eğlence katmak var. Yani bir ayı komple ibadetiyle, eğlencesiyle, evet, paylaşımlarıyla farklı ve beklenir kılmak var.
Evet, yani Ramazan ayı çok cihetli, çok yönlü bir aydır. Gündüzleri yoğun ibadet, hem de mevsuf, vasıflı ibadet, yani başka zamanlarda yapılmayan ibadet. Ama geceleri de başka aylarda olmayan bir eğlence, bir neşe var. Dediğiniz gibi bu belli sınırların dışında kalıyor. Şimdi Osmanlı cemiyetinin bir hususiyeti var. İstisnalar, ekstrem misaller bir tarafa, her zaman ortalama olmuştur. Aşırılıklardan uzak. Osmanlı cemiyeti dinde de, dünyada da ortalamayı tutturmuştur. Osmanlı cemiyetini diğer cemiyetlerden farklı kılan budur. Ve bu cemiyetin asırlarca ayakta kalması ve sadece ayakta kalması değil, şu anda bizdeki cemiyetin esasını teşkil ediyor bu Osmanlı cemiyeti. Şu anda bile memleketimiz maddi manevi tahribata çok uğramış bir memleketiz biz. Tehditlere çok maruz bir memleketiz. Bulunduğumuz coğrafya ve tarihi misyonumuz itibariyle. Buna rağmen burada cemiyetin ayakta durması bu memleketin Osmanlı cemiyet hayatının çok sağlam, çok esaslı ve aşırılıklardan uzak olmasıyladır. Din zaten aşırılıkları tavsiye etmez. Hayrul umuri evsatuha. Her şeyin ortalama olanı hayırlıdır. Onun için Osmanlı bu işin sırrını çözmüş. Çözdüğü için dine de, dünyaya da lüzumu kadar alaka göstermiş.
Şu anda da bunu başaranlar mutlu aileler.
Evet, aynen öyle. Bugün de bu ortalama gidenler her zaman mutlu ve muvaffak kişilerdir. Hayatta muvaffak. Aşırılıklar, ekstremlikler cazip gelebilir. Fakat bu kişi mutlu olmaz ve hayatta muvaffak olamaz. Şimdi dönelim Ramazan ayına. İftar ettik. Kimi camiye gitti, namazı kıldı, geldi, iftar sofrasına oturdu. Kimi iftar sofrasına oturdu, orucunu açtı, namazını kıldı, devam etti. Namaz kılmayanlar bile oruç tuttuğu için iftarını ettiler. İftardan sonra şöyle bir ağırlık çöktü. Kahvesini, çubuğunu içti, hele bir de tiryaki ise artık rahatladı. İftardan sonra eğer gündüz uyumadıysa bir miktar şöyle bir uzanmak, uyku şeyle değil, dinlenmek maksadıyla bunu da yaptı. Ondan sonra şimdi önünde bir teravih var. Teravihe kadar ufak tefek bir şeyler yer içer. O zaman şimdiki bir çay yok ama kahveydi, çubuktu, meyveydi belki. Ondan sonra teravih namazına gider. Teravih namazına hemen herkes gider eskiden. Yani beş vakit namaz kılmayanlar bile bakarsanız Ramazan ayında teravihe giderler. Bugün de öyledir. Osmanlılar'da da böyleydi. Esas gece teravihden sonra başlıyor. Şimdi hanımlar da eskiden teravihe giderler. Namaza İslam cemiyetinde hanımların cemaatle namaza gitmesi tavsiye edilmemiştir. Evlerinde kıldıkları namaz, camide kıldıkları namazdan çok daha sevaptır onlar için. Ama teravih böyle değil. Teravih yalnız kılınamadı, böyle değil derken yani gidiyorlar kadınlar. Teravih yalnız kılmak çok zor. 33 rekat evde bir vesile oluyor. Onun için kadınlar camiye giderler. Onun için Ramazan aylarında kadınlar için kadınlar mahvili vardır malum. Bu İslamiyet'e mahsus değildir biliyorsunuz. Hristiyanlıkta ve Yahudilikte de kadınlar aynı bir kısımda ibadet ederler. Yani bu sadece İslamiyet'e mahsus değil. Siz şimdi filmlerde, kiliselerde kadın erkek bir yerde oturmalarına bakmayın. Hristiyanın esasında bu var. İncil'de bu var. Nitekim bugün Şark Hristiyanları, mesela Ermeniler, Süryaniler de kadınlar ayrı bir yerde kafes arkasında cemaate iştirak ederler. Namazı kılarlar. Teravih namazı kılındıktan sonra eğer uzun gecelerse ne ala, kısa geceler bile olsa bunun tadını çıkarırlar. Çünkü her ikisinin de ayrı tadı var. Birazdan anlatacağım.
Evet, yaz kışa göre farklılık gösterir mi diye sormaya hazırım.
Şimdi kışın teravih erken kılınır. Teravih namazını kılanlar ondan sonra bir eğlence, bir farklılık ararlar. en fix olan eğlence kahvehanelerdir. En fix, herkesin hemen hemen kolayca gidebildiği ve gittiği. Şimdi kahvehaneleri bugünkü, şimdi vaka yasaklandı ama sigara dumanından göz gözü görmeyen, eskimiş, yağlanmış çuha masalarda
kağıt
oynadıkları veya okey oynadıkları tak tak tak sesleriyle veya işte abuk subuk mevzular konuşuldu, bağırıp çağrıldı bir yer olarak düşünmeyin. Ağır bir havası olan öyle bir yer değil eski kahvehaneler. Zaten ismi de kıraathane. Bu mekanlar bugünkü bazı kafeler gibi çok güzel mekanlardır. Yani insanların girdiği zaman
dekorasyon
açısından ortasında bir havuzu vardır. Havuzda şıkır şıkır su akar. Tavanı yüksektir. Tavanında ve duvarlarında süslemeler vardır.
Kapalı mekanda da mı olsa
kapalı mekanda evet ortada havuz vardır evet. Etrafta peykeler vardır. Peykeler sedir yani. Oraya oturulur. Böyle sandalye masa şeysi.
Minderlikler gibi.
Minderlikler gibi oraya oturulur. Aydınlıktır, ferahtır kahvehaneler. Arka tarafında çay ocağı vardır. O zaman çay yok ama kahve pişirilir. Nargileler verilir. Başka içeceği bir şey varsa onlar hazırlanır. Kahveci çırağı bunlara ikram eder. Peykelere oturulur. Tabii burada bir hoş bir mekan. İkincisi burada umumiyetle herkesin ayrı kahvesi olduğu için. Yani entelektüellerin ayrı kahvesi vardır. Dindarların ayrı kahvesi vardır. Gençlerin ayrı kahvesi vardır. Ayak takımının ayrı kahvesi vardır. Birbirine yakın sosyal seviyedeki insanlarla bir araya gelirler. Muhabbet ederler, sohbet ederler. Biliyorsunuz bu insan için bir deşarj kaynağıdır. Ramazan gibi insanın gerildiği bilhassa tiryaki ise gün boyu zahmetli bir şekilde ibadet ettiği bir günde bu bir rahatlama, ferahlama imkanı verir. Teravihden sonra insanlar kahvehanelerde rahatlarlar. Bu kahvehanelerin tabii ki hepsi böyle değil. Mahalle aralarında veya fukara yerlerinde daha pespaye, daha aşağıları var ama onlar da bile belli bir dekor, belli bir ziynet, belli bir süslü gösterme endişesi vardır. Tiyatroları düşünün. Bir lüks muazzam tiyatroların dekoru var. Bir de basit kasaba tiyatrolarının dekoru var ama yine de dekor yani süslenmiş.
Bir emek var,
bir emek mahsulüdür evet. Şimdi bu kahvehanelerde normal zamanda sadece oturulur, muhabbet edilir. Okuması güzel olan birisi kitap okur, diğerleri dinler. Şimdi pek insanların yapmadığı bir şey. Onun için kıraathane deniyor. Ve işte dediğim gibi nargile kahve içilir arada. Bu şey gibi şeyler taze, çubuk içilir. Bunlar tazelenir. Kahvehane kültürü bize çok esaslı bir kültürdür. Ve inkar edilemeyecek ve yok edilemeyecek bir kültürdür. Çünkü insanların ihtiyacı vardır. Belki ıslah edilmesi düşünülür. Şimdi Ramazan ayında kahvehanelerin usulü değişir. Buraya meddahlar, şairler gelirler ve burada program yaparlar. Şimdiki şeylerdeki otellerdeki o şeyler oluyor ya, ona bir şey deniyor, unuttum şimdi ismini.
Gala geceleri gibi.
Gece onun gibi şeyler bunlar yapılır. Bu Ramazan'a mahsus.
Peki giriş ücretli midir burada?
Hayır.
Herkes...
Bu şeye bahşiş verirler. Meddaha bahşiş verirler. Meddaha kahve tutar. Kahvehane tutar, anlaşır.
Ona da para verir yani tabii. Meddahın gelmesi için.
O şeyine göre değişir. Kahvehane yağlı bir kahvehane ise belki meddah verir kahvehaneye para.
Bahşişi
ama,
çok olacak.
Evet, ama yağlı bir yer değilse kahvehane müşteri çeksin diye meddaha getiriyorsa o zaman meddah biraz elbette ki para vermesi iktiza eder. Meddah dediğimiz kimseler bugünkü talk showculara benzetebiliriz. Bunlar hoş sohbet, güzel konuşan, çok laf bilen, hikayeler, kıssalar, fıkralar, anekdotlar, misaller, atasözleri, vecizeleri gayet rahat hatırına getiren, hazır cevap, mimikleriyle anlattıklarını destekleyebilecek şahsiyetlerdir. Bunlar otururlar kahvehanelerde teravihden sonra. Hemen tabii teravih biter biter diye belli bir zaman geçer. Herkes oturur, yerleşir. Uzaktan gelenler de gelir. Kahvehanede kahvehanenin az çok müşterisi yerini alır. Medda ortada bir yere oturur. Bazen bir peykeye, bazen bir sandalyeye. Umumiyette sandalyeye çünkü yapacağı hareketler onun ortada olmasını icap ettirir. Sırtında bir mendili var, elinde bir bastonu var. Mutlaka bastonu yere vurarak konuşmaya başlar. Herkes suspus olur ve onu dinlerler. Dinlerler çünkü şimdiki gibi sinemanın, tiyatronun, televizyonun şu ümün olmadığı bir zamanda böyle hoş sohbet hikayeler anlatan bir insanı dinlemek herkes için zevklidir. Kimse sıkılmaz.
Her zaman bulunacak bir şey değil
zaten. Zaten dinlemek istemeyen kahvede ne işi var? Millet can kulağıyla dinlerler. O önce bir girizgah yapar. Şöyle onun kendine mahsus şiirleri vardır. Tekerlemeleri vardır.
Bir girişi var aslında.
Bir girişi var.
Bir
klişe bir girişi. Üç aşağı beş yukarı hepsi aynıdır. Ondan sonra bir hikaye anlatmaya başlar. Bu hikaye yarı olmuş, yarı olmamış. yarı masal, yarı efsane,
hayal gücünün
yarı rivayet, evet, yarı hakikat, yarı hatıra cinsinden bir hikayedir. İçine belki gerçek bir hikayeyi bol hayal gücüyle süsleyerek ortaya masalımsı bir hikaye hasıl eder. Çünkü masal unsuru, yani fevkalade unsur bulunmayan hikayeler pek itibar görmez. Bugün de filmlerde kim ne derse desin böyle insanüstü şeyler görüldüğü zaman insanların alakasını çekiyor. Şimdi herkes hikaye anlatabilir, ağzı laf yapan herkes. Nitekim herkes kahvanelere gidemez. Bilhassa hanımlar Ramazan gecelerinde teravih kıldıktan sonra birbirlerine giderler oturmaya, mahalle hanımları. Ve bu mahalle, burada ağzı laf yapan bir hanım hikayeler anlatır, masallar anlatır. Burada kış geceleri gibi oyun oynanır. Hatta çengi kolu getirirler. Yani biraz zengin, hatırlı bir yerse o. Biraz iftar davetlerinde çengi kolu demek, çengi deyince şimdi oynayan kadınlardan sözler anlaşılıyor ama Osmanlılar'da çengi kolu bugünkü gibi böyle skeçler yapan 3-5 kadından müteşekkil bir koldur. İşte Benli Atifet'in çengi kolu derler Samatya'da. Benli Atifet diye bir kadın var. Bu kadın ama öyle ahlaksız bir kadın değil. Yani zannedildiği gibi öyle bir kadın değil. Mahiyetinde kadınlar, kızlar var. Bunların her biri rol yapabilen hanımlardır. Elbiseleri var, kendi ufak tefek dekorları var. Geldikleri de hemen küçük bir dekorla orada gülünçlü hikayeler teşhir ederek kadınları güldürürler.
Şimdi böyleleri gelmese bile mahallede, aile arasında bunu, evet, başarabilen kadınlar olur.
Tabii.
Bu sadece eski değil. Yakın zamanda ben çocukluğumda bile hatırlıyorum.
Tabii, belki şimdi bile vardır. Sessiz sinema oynar gibi. Bu çengi kolları parayla tutulur. Bunlar çok oturaklı kadınlardır ama inanılmaz komiktirler. Yani kılıktan kılığa girerler o kadınlar. Erkek kılığına girer, bekçi kılığına girer, kadın kılığına girer, çocuk kılığına girer, ecnebi kılığına girer. Yani Karagöz Hacivat'ın bir canlısını
burada teşhir eder. Bizim arkası yarınlarımız gibi,
evet,
aslında,
evet,
değil mi?
Öyle. Tabii dediğiniz gibi eğer çengi kolu yoksa veya tutulmamışsa veya o kadar zengin bir evde ise mahallede orada toplanan kadınlardan mutlaka bu işi anlayan bir veya iki kişi vardır. Bunlar düğünlerde de yapılır. Sadece Ramazan gecelerinde değil, düğünlerde de çengi kolu getirilir. Kadın düğünlerinde sadece eğlence, oyun değil, çengi kolu da icrayı sanat teşhir ederler. Şimdi meddah elinde bastonu ve mendilini çok çeşitli şekilde. Mesela mendili başına bağlar, kadın olur. Yüzüne bağlar, nazenin olur. Geriye bağlar, işte köylü olur. Tepesine çıkartır, işte bilmem papaz olur. Elindeki bastonu çeşitli kayık yapar mesela. Saz yapar, çeşitli hallerde kullanır. Sandalyeyi ters çevirir, ayağa kaldırır. Bu ufak tefek mimiklerle hikayesini zenginleştirir. Arada hikayeden mola verir. Aklıma gelmişken söyleyeyim der, bir antrparantez yapar. Antrparantez neredeyse yeni bir hikayedir.
Sonra tekrar
siz başını unutursunuz, diyeceğim neye gelecek der. Onu mutlaka önce söylediğine bağlar ve oradan kaldığı yerden devam eder. Tabii bunu yıllardırca anlattığı için bu repertuar aklında zaten kalmıştır.
Ezberlenmiş bir şey.
Yalnız her seferinde farklı anlatır. Aa der, şimdi mesela orada seyredenler, ben bunu daha önce seyretmiştim, şimdi şu olacak der. Bir bakarsınız ki olmaz, bambaşka bir şey anlatıyor şimdi.
Ya da oradaki gruptan da etkilenebilir, değil mi?
Evet. Şimdi meddahlar bulundukları meclisi şöyle bir gözden geçirirler. Önce otururlar oturdukları zaman. Burada kimler var? Ne cins adamlar var? Şimdi bu adamlar insan sarrafı. Yıllarca bu işi yapmışlar. Bu işin kompedanı olmuşlar. Bakışından, bir adamın hareketlerinden, bir de böyle bir ilim vardır. İlmi ihtilaş derler mesela. İnsanların mimiklerinden karakterini anlama. İlmi sima var. Yüzünün hususiyetlerinden karakterini anlama. Ve bu ehliyse bunu yapan adam, %100 değilse bile %50'den fazla müspet netice verir. Bilhassa adliye vakalarında, cinayi vakalarda kullanılırdı bunlar. Eskiden mesela Sultan Abdülhamit işi almalarda kullanılmış bu kişileri. Bir namzet var, tanımıyoruz, bilmiyoruz adamı yani. Evet, referansı var ama şuna bir bakın, ilmi simadan, ilmi, bunun hakkında bir rapor verdirtirmiş yani. Hmm. Hatta bazen herkesin fotoğraf çektirmesi. Sultan Abdülhamit'in bu husustaki hizmeti çoktur. Çünkü o fotoğrafa çok emniyet verirdi. Kendi fotoğraf çekerdi şehzadelerini, düşünün. Yani kendi zaten şehzadelerin fotoğraf Türkiye'ye yeni gelmişti. O da kardeşi Sultan Vahidettin de kendi fotoğraf makineleri vardı. Hatta padişah olduktan sonra da bütün Osmanlı ülkesinin her yerini fotoğraflarını çektirdi. Binaların, yolların, şehirlerin,
en kasabaların. En büyük arşivimiz aslında, değil
ve
mi?
Ve insanların. Trabzon'da bir Rum, efendim Kars'ta bir Türkmen, Halepli bir Arap, hepsinin resimleri, kıyafetleriyle bugün elimizdedir Sultanahmet'in himmetiyle. İşi alınacak herkesin ve bütün devlet memurlarının resminin çekilmesini emretti. Hepsi kendisine geldi. Onları tanımak istiyor. Simael. Kim? Halep Mahkemesi Başkatibinin bile resmini merak edip bakardı yani, bu kim? Onunla alakalı bir yazı geldi mesela. Hemen yani bakar, o bu adam, ondan kanaat çıkarmaya çalışır. İş almada mutlaka dikkat eder. Hatta bir anekdot var. Fotoğraf çektirirken meşhur Abdullah biraderler, efendim tebessüm buyursanız demiş. Hayır, bilakis ciddi olmak elzemdir demiş fotoğraf çektirirken. Şimdi tebessüm yüzün karakteristik ifadesini bozar. Hı hı. Onun için biliyorsunuz vize müracaatlarında ve pasaportlarda gülmeyen resim istenir. Donuk ifade. Sultanahmet'in de o zamandan bunu bildiği ve insanlardan donuk ifade istediği anlaşılır. Zaten eski insanlar fotoğrafa gülmez de, hı hı, ciddi ifadeler. Şimdi işe alacağı bütün memurların önce fotoğrafı görüyor, ona bakıyor. Bir kanaat ediniyor. Yani illa fotoğrafa bakarak değil tabii ki, şimdi yanlış anlaşılmasın. Fotoğrafa baktım beğenmedim değil, ama bir kanaat ediniyor. Sonra onunla görüşüyor mesela.
Yani bunların aslında hepsi bir araya gelerek, evet, bir sonuç oluşturuyor. Evet.
Bütün ecnebi hükümdarların, hanımlarının, kızlarının, oğullarının resimleri var mesela. Albümü var padişahın. Onunla alakalı bir haber geliyor. Açıyor bakıyor mesela o resme. Yani enteresan bir padişah.
Evet, hayal gücü de kuvvetli.
Kuvvetli bir ama hayal padişah. Gücü kuvvetli olmayan insan bir icraat yapamaz. Tabii kuru hayaller, romantik, o ayrı bir mesele. Yani Enver Paşa da hayal gücü çok inkişaf etmiş birisiydi. Ama tabii her şeyini bir ölçü, yani ayakları yere basan hayaller her zaman iyidir. Hayali olmayan insan yok demektir. İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar demişler. Evet. Şimdi bu meddahlar anlattıkları hikayelerle bir kere orada bulunanlara hoş bir gece yaşatırlar. Birinci maksat zaten budur. Ramazan'da uzun oruç tutarak, teravih namazı kılarak yorulmuş bedenleri dinlendirmek. Ama meddah bunu yaparken şimdiki talk showcuların çoğunda olmayan bir nasihat kısmı da vardır. Yani anlattığı bütün hikayelerden bir kıssadan hisse, bir ibret vardır. Bu ibreti kimsenin gözüne sokmaz. Bazen sokmaya çalışır, anlamazsa insanlar. Aslında okuduğumuz bütün romanlarda, seyrettiğimiz bütün filmlerde aklı başında olanlar için ibret vardır. Onun için meddahlar böyle. Bir de meddahların en büyük hususiyeti hiciv kabiliyetleridir. Gerek cemiyette, gerek politik şahsiyetlerin çeşitli icraatlarını meddahlar çok ustaca, belden aşağısına vurmadan, şahsiyetini tahkir etmeden, dini, ahlaki ve örfi sınırların dışına çıkmadan çok ince bir şekilde hicvederler. Bu hiciv kabiliyeti bugün İngiliz talk showcularında var. Çok ustaca, suç işlemeden, problem olmadan insanları hicvediyorlar. Öyle ki hicvedilen bile gülüyor buna yani.
Evet.
Gülüyor.
Kalitesi.
Kaliteli bir evet.
Olması gerekiyor. Şimdi kısa bir ara verelim. Sonrasında bu geceleri yaz kış olmasına göre nasıl değiştiğini ve tabii başka neler yapıldığını konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Ramazan eğlencelerinden konuşuyoruz. Ramazan eğlenceleri deyince hep direkler arası geliyor akla, özellikle son zaman için. Ama bu genel anlamda, özellikle de klasik döneme doğru gittiğimizde yapılan Ramazan eğlencelerini pek de karşılamıyor.
Direkler arası çok sonradır ve çok kısa bir devri ifade eder. Ama romanlarda falan çok yer aldığı için insanlar Ramazan eğlencesi deyince direkler arası anlarlar. Eskiden Ramazan programları yapılırdı televizyonda. Direkler arası millet de zanneder ki Ramazan ayında tiyatrolara gidiliyor, eğleniliyor, kanto oynatılıyor. Biz çocukken Ramazan deyince akla kanto gelirdi. Halbuki o 200 senelik bir hadise, İttihatçıların zamanında, Jöntürkler zamanında açıldı direkler arası. Ondan önce de var ama esas bu hüviyetini biliyorsunuz Hürriyet'ten sonra, yani Meşrutiyet'ten sonra kazanmıştır. 3-5 sene sonra da kapanmıştır zaten İstanbul işgal edilince. Sonra direkleri bile yıktılar, direkler bile kalmadı. Şimdi meddahtan başka orta oyunu eskilerin çok sevdiği, çok itibar ettiği bir husus. Biliyorsunuz tiyatro çok eski bir sanat. Eski Yunan'da, Roma'da var. Ama şimdiki tiyatrodan farklı olarak meydan tiyatrosu vardır. Zaten antik şehirlere gidenler görürler, tiyatro yuvarlaktır. Bir taraftan oyuncular ortada oynarlar. Ananevi Türk tiyatrosu da ortadadır. Bunu ister Yunanlardan, Romalılardan öğrenmiş deyin, ister Araplardan, ister İranlılardan, fark etmez. Ama Osmanlılardaki orta oyunu diye, zaten adı üstünde orta oyunu. Bu orta oyununda esas itibariyle iki şahsiyet vardır. Bu şahsiyetin birisi Pişeker, diğeri Kavuklu. Şimdi bu Pişeker'le Kavuklu, Karagöz ve Hacivat'ın canlandırılmış halidir. Bunlar esas itibariyle ikisi karşılıklı. Vaktiyle bizde de böyle işte Uğur Böcekleri, Ateş Böcekleri, Nokta ile Virgül gibi şeyler vardı. Laurel Hardy gibi. Karşılıklı iki kişi. Biri saf ama sevimli. Diğeri ince fikirli ve kötümser iki karakter, ciddi entelektüel, o daha bilgili, bu daha cahil, bu ikisinin şeyleriyle geçer.
Atışmalarıyla
geçer. Burada da Pil Şeker aklı başında okumuş, mızmız biraz böyle çıt kırıldım, kötümser bir adam. Diğeri ise kavuklu, patır sutur, kaba saba ama saf, temiz, cahil, iyi niyetli bir adam. Bunlar karşılıklı atışırlar. Bu, taklitler yaparlar. Çeşitli kılıklara girerler. Hatta bazı orta oyunlarında aynı Karagöz'de olduğu gibi ilave karakterler de vardır. Mesela içeri birisi girer. Ama bunların hepsi erkektir. Kadın yoktur. Zenneyemezse bir kadın lazımsa. İçeri kadın kılığında bir erkek girer şeye, meydana. Hı hı. Ama o uzun sürmez. Yani oyunun esasını, belki %80'ini kavukluyla Pil Şeker'in atışmaları ve konuşmaları. Şimdi iki kişi konuşacak ortada. Fazla dekor yok. Dekor çok azdır ortada. Ve insanlar bunu bir saat seyredecek. Evet, seyrediyorlardı. Hı hı. Çünkü o kadar sürükleyici, o kadar yakası açılmadık espriler var ki insanlar yerlere yatarak, gülerek bunu seyrederler. Orta oyunu da eğlendirme maksadıyla oynanır ama aynı zamanda hiciv şeysi fazladır.
Şimdiki yani tiyatronun da mayası aslında, değil mi?
Evet, şimdiki tiyatronun esasıdır. Siyasi tiyatronun bilhassa esasını bu orta oyunu. Ve bundan hiç kimse gocunmaz. Yani buraya bir gizli polis oturtalım. Orta oyunundaki adamlar ne söylüyor? Padişah tenkit edilir, sadrazam tenkit edilir ama tabii
ölçüsünce.
Hedef ve ölçü çerçevesinde, hı hı, hiçbir zaman. Ya icraatlar şey yapılır. Ve padişahlar, sadrazamlar bunları bilirler, duyarlar, gülerler. Hı hı. Hatta sadrazamlardan bir tanesi şikayet etmiş de, böyle, sen böyle şeyleri aldırma, her makule olan şeyi aldırma, şeyin biraz gönlü geniş olur demiş.
Siyasetçi
de biraz gönlü gemi, her duyduğu şeye niye bana böyle dediler, boş versin. İnsanların, yani onu, insanların gazının alınması lazım.
Tabii, deşarj olması lazım.
Deşarj insanları olması lazım. Yani hükümetler buna mani olmazlar. Bu orta oyunu ananesi bizde Cumhuriyet'ten sonra da biraz şekil değiştirmiş olarak devam etti. İsmail Dümbüllü en son kavuklu rolüne çıkan tiyatrocuydu. 80'lerde, 70'lerde vefat etti. Ondan sonra da artık bu kavuklu Pil Şeker tamamen bir nostaljik olarak zaman zaman bazı tiyatrocuların yaptığını görüyoruz. Ama esas itibariyle bunlarla bu devir bitti.
Ama şimdi tiyatroculara yine İsmail Dümbüllü ödülleri veriliyor.
Veriliyor çünkü İsmail Dümbüllü hakikaten bir ekoldü. Hı hı. Yani kavuklu rolünü bir hakkın oynamış bir ekoldü. Yani eski ile yeni arasında bir geçişi ustaca muvaffak olmuş, hem eskiyi temsil etmiş hem yeniye adapte olmuş bir şahsiyetti İsmail Dümbüllü. Benim çocukluğumda öyle yüzlerin ifadesi vardı ki hayret ederdiniz. Bir anda yüz ifadesi değişirdi. Yani kavuklu olmak sadece kavuğu başına geçin ortaya çıktın, replik okudun değil. Yüz ifadeleri anında değişecek. O çok kolay bir şey değil, mimini birden değiştirmek. Ses tonunu değiştirecek.
Gülerken birden karşı tarafta.
Birden yüzü asık olacak, ağlayacak. Ses tonu, yani çok taklit yapması lazım. Şimdi Osmanlı cemiyetinde yaşıyorsunuz. Arnavut taklidi yapacaksınız, Rumeli taklidi yapacaksınız, Çıtak taklidi yapacaksınız, Çingene taklidi, Kürt Arap taklidi, Rum taklidi, Ermeni taklidi, Yahudi taklidi, işte köylü taklidi, şehirli taklidi, çıt kırıldım beyefendi taklidi, işte çıt kırıldım hanım taklidi, yaşlı hanım taklidi, Dudu taklidi, Arap bacı taklidi. Bunlar kolay değil. Her birinin şivesi ayrı bunların. Ve anında geçeceksiniz. Birinden bir nakil yapacaksınız, sonra onu öbür ona cevap verecek.
Tabii karşılıklı 3-5 kişi bir arada konuşuyor,
evet,
belki de.
Bu çok hazır cevap olmayı, çok bilgili olmayı ve pratik olmayı icap ettirir.
Ciddi bir yetenek tabii.
Evet, onun için orta oyunculuğu çok ciddi bir kabiliyeti ve kimse orta oyuncuları küçük görmez. Eskiden umumiyetle tiyatro oyuncuları aşağılanırdı cemiyet içinde. Bir sanat olduğu düşünülmezdi. Şimdiki gibi değildi. Ama mesela orta oyuncular böyle görülmezdi bizde hiçbir zaman. Yani Avrupa'daki tiyatro ekibine verilen muamele bizde yapılmazdı. Hürmet görürdü yani bunlar. Yani tiyatrocu taklitçi deyip geçilmezdi. Her ne kadar taklit yapmak, insanları güldürmek pek de hoş bir iş sayılmasa bile Şark cemiyetinde ciddi olmak, ağırbaşlı olmak, ağırbaşlı olmak esassa da evet ise de hürmet görürler çünkü yaptıkları bir şey. Bunun, bu orta oyununun muadili herkesin bildiği perde oyunudur. Yani Karagöz Hacivat oyunudur. Karagöz Hacivat çok daha eski. Menşei eski Türklere, hatta belki İran'a dayanan bir oyun. Bu perde oyunu, malum perdeyi çekiyorsunuz, arkaya mum yakıyorsunuz, öne mum yakıyorsunuz. Arkada siz bir takım modellerle bir çeşit tek boyutlu tiyatro oynatıyorsunuz. Bu modeller nedir? Karagöz ve Hacivat. İlk oynatanlar bir çarığını bir eline alırmış, bir çarığını diğer eline alıp karşılıklı konuşturulmuş. Herkese nerede bu? Ama sonra deve derisinden hususi yapılmış iki figür ortaya çıktı. Karagöz ve Hacivat. Bu Karagöz ve Hacivat'ın canlı insanlar olduğu rivayet ediliyor. Bursa'da Orhan Camii yapılırken çalışan iki ustaymış. Rivayete göre bunlar o kadar çok muhabbet ederlermiş ki işçileri avare ederlermiş. Hatta bundan dolayı cezalandırılmış. Hatta bazı anlatılmasına göre idam edilmiş. Ondan sonra pişman olunmuş. Bunların işte kabirlerine türbe yapılmış. Bugün bu türbe Bursa'da çekirge üzerindedir. Hala mevcuttur ki bu enteresan, yani 800-700 yıllık bir kültür bu. Bu Karagöz ve Hacivat, yani Türk kültürünün ne kadar esaslı olduğunu Anadolu'da meydana getirilen, gösteren bir husus. Günümüze kadar da devam etmiş ve cemiyet hayatında çok mühim bir rol oynamıştır. Yani Karagöz Hacivat deyip geçmeyin. Bir çocuk oyunu değil bu. Bir kere Karagöz ve Hacivat oyununun esası tasavvufa dayanır. İlk devirde oynatılan Karagöz Hacivat oyunları tasavvufi hikayelerdi. Yani metaforik hikayeler. Anlatılanların arkasında çok farklı manalar var. Bunu seyredenler arifse zaten anlıyorlar. Arif değilse zaten öylece bakıp geçiyorlar.
O zaman çocuklara yönelik bir şey değil aslında. Hayır, şimdi Karagöz yakın zamanda.
Karagöz Hacivat sureti katiyede çocukların hatta seyrettirilmezdi çocuklara. Çünkü içinde çok çocukların anlayamayacağı hakikatler anlatıldığı için hiç asla çocuklar seyretmezdi.
Şimdi artık.
Yani eğlenmezdi de çocuklar onlardan. Sonra artık çocuk oyununa dönüşmüştür. Şey gibi, orta oyunu gibi. Şimdi bu Karagöz Hacivat oyunu çok eski. Padişahlardan tutun en sıradan halka kadar insanların çok rağbet ettiği bir oyun. Ve bunu da oynatanlar esaslı sanatkarlardır. Hayali derler bunlara. Bu hayalilerin çeşit çeşit karakterleri vardır. En esaslısı tabii Karagöz'le Hacivat. Hacivat entelektüel, okumuş, yazmış, mürekkep yalamış, çıt kırıldım, efendi bir adam. Karşısında Karagöz, kaba, saba, hımbıl ama saf, temiz ve zeki birisi. Bu halkı, bu okumuşları sembolize ediyor. Arkasında biraz da böyle sınıf mücadelesine işaret eden şeyler de var. Bunların karşılıklı atışmaları. Çok esaslı hikayeler. Muazzam bir hayal repertuarı vardır. Karagöz Hacivat repertuarı vardır. Padişahların çok sevdiği, harem hayatın halkının çok sevdiği, zenginlerin, entelektüellerin çok sevdiği bir oyundu. Hayaliler çok para kazanırlardı. Takımlarını al gel biz de
her şey yapacaksın. Her gece bir yerdeler o zaman.
Tabii her gece bir yerdeler. Ramazan ayında paylaşılamazlardı. Yani siz önceden ayırtmanız lazım hayaliyi.
Şu
gece bizdesiniz. O kadar talep var ve iyi para kazanırlardı. Hatta bir tarihte öyle hayaliler var ki düşünün. Takımları bir yerdeymiş, çırağına diyor ki takımları al gel, o sırada lodos
takımlar
oluyor.
Takımlar dediği kullandığı
eşyalar. Bu konağa gidiyor, takımlar gelmiyor. Meğer lodos olmuş, kayıklar çalışmamış. Takımlar yok. Sahura kadar ne? Efendim sahura kadar iki ayakkabıyla milleti oyalamış ve meşgul etmiş. Düşünün takımı olmadığı halde. Yani ustalık böyle bir şey icap ettirir.
Tabii yani sonuçta onlar görsel olarak etkiliyor ama konuşan kişi
esas,
orada.
Esas tabii. Esas o diyaloglar mühimdir. Arkada duran adam onu oynatıyor. Bu enteresan yani böyle hayaliler. Hatta bu hayalilerden bir tanesi hayal oyunu oynatırken orada Hacivat'ın Ayvaz'ın adı Selim'miş. Sultan 3. Selim'in huzurunda hayali Aziz Efendi derler buna. Oynatırken Selim diye bağırmış. Şeyini çağırıyor. Uşağını. O da o sırada Sultan 3. Selim de orada seyrediyor. Lebbeyk efendim, buyurun efendim demiş, şaka olsun diye. Ondan sonra Hacivat demiş ki, Karagöz demiş ki, Hacivat öyle bir edepsizlik ettin ki huzuru şahanede, artık demiş seni tövbe dahi paklamaz demiş. Perdeyi kapatmış, mumu söndü, mum söner adeti öyledir ve perde kapanır. Sultan 3. Selim hayali Aziz Efendi, maksadım latifeyi etmedi dediyse de yok efendim demiş. Benim gibi bir ustadan böyle bir hata sadır olmamalıydı. Ben sizin huzurunuzda yaptığımı unutmamalıydım. Uşağın adı Selim olmamalıydı. Ondan sonra bir bırakıyor hayaliliği, hacca gidiyor, tövbe ediyor ve bir daha bu işi asla yapmıyor. İnsanlarda bir de meslek haysiyeti var.
Yani padişah beni affetti deyip kaldığı yerden hayır, devam etmiyor.
Onun kendine, işte şimdi diyorlar ya, kendine saygısı var. Ben bunu yapmamalı, bu hatayı yaptıysam artık benim işim bitmiş demektir diyor ve gidiyor. Hayali Aziz Efendi çok meşhur bir hayalidir. Şimdi bu üçü, Meddah, Karagöz ve Orta Oyunu birbiriyle irtibatlıdır ve çok eski ananevi Türk Osmanlı eğlence sanatıdır. Bunlar her zaman var, biraz da düğünlerde ama Ramazan ayında mutlaka var. Yani Ramazan ayı geldiyse siz Meddah seyredeceksiniz, Orta Oyunu seyredeceksiniz, hayal seyredeceksiniz demektir. Nerede seyredersiniz? Bunların üçü de kahvehanelerde bulunur. Büyük kahveler orta oyunu yaparlar. Büyük kahveler hayali tutar. Mesela hepsi Meddah tutmaz. Biri kimi hayali tutar veya program yapar. Meddah evet. Bugün Meddah felanca. Arkasından hayali felanca Çelebi. Felancanın orta oyunu kolu.
Yani aslında gece boyu sahura kadar insanlar sahura kadar, oraya bağlıyor.
Müddet sahura kadardır. Diyeceksiniz ne zamana kadar eğlenir insanlar? Sahura kadar. sahura kadar insanlar eğlenirler. Tabii bu mevsimlerde değişiklik gösterir.
Bir parantez açacağım. Hı. Şimdi orada satılanlar var, işte çubuk dediniz, nargile evet. dediniz, kahve dediniz. Ama onun dışında Ramazan'a özel ayrıca ikramlar olur mu? Çünkü iftar sahur arası insanlar bir şeyler yemek isterler.
Şimdi kahvehanelerde esas itibariyle içecekler servis yapılır. Fakat bunun dışında helvasından tutun sahlebine kadar her şey kahvehanede çıkar.
Ya da ikram olur mu mesela, ben o kahveyi bir kapattım bu gece, misafirlerimi çağırdım.
Kahve kapatma var. Şimdi zenginler kahveyi kapatırlar. Kahvenin hasılatı ne kadarsa onu kahveciye öderler. Ondan sonra kahveci onun misafirliği ve haber verir etrafına, filanca kahveyi ben kapattım diye oraya gelirler. Tabii yani Ramazan-ı Şerif bu. Parası verildikten sonra, ama o zamanın ikramda kuru yemiş ikramı çok olur malumunuz. Kuru meyve ikramı çok olur o zaman Ramazanlarda. Çünkü dediğiniz gibi oturduğu müddetçe insan bir şey yeme ihtiyacı evet. hisseder. Zaten sahurda evine gidip yiyecek. Hı hı. Öyle ağır yemekler değil. Ama çerez cinsinden pek çok şey ikram edilir. Şerbetler, şerbeti unuttuk. Sadece kahvehanelerde kahve ve nargile değil, envai şerbetler yapılır. Bu şerbet kültürü bizde biliyorsunuz çok eski. Sadece evlerde değil, hususi şerbet yapan dükkanlar vardır. Bunlar aynı zamanda boza da, şıra da yaparlar. Yani başka iş yapmaya meşgul olmazlar mevsimine göre. Bu kahvehanelerde ya bu şerbetçiyle anlaşır veya kendisi şerbet yaparak sıcak günlerde bunu verir. Ramazan-ı Şerif'te sıcak şerbetler de vardır.
Kış günlerine.
Kış gününe mahsus sıcak şerbetler de vardır. Yani yeme içme devam eder. Şimdi bu üçü hiç vazgeçilmez. Bazısı evlere çağırır, konaklara. Konaklarda yapar bunu, zenginse kendi bahçesinde, kışsa evinin salonunda icra ve misafirlerine bunu icra ettirir. Hatta da kişiler girerler, o zaman şimdi kapılar şimdiki gibi sürülü değil. Dinler, bilinir, duyulur, gelinir. Belli bir şey dahilinde tabii, edep ve terbiye dahilinde. Şimdi bu üçünden başka Ramazan ayında başka eğlenceler de var. Direkler arası, meşhur direkler arası eğlenceleri. Bu direkler arası denilen yer bugünkü Şehzade başında veznecilere giden yoldur. Eskiden burada sinemalar, gazinolar vardı. Şimdi hemen hemen hiçbirisi kalmamış. O direkler sonradan yıkıldı. İstanbul'un yol yapma sırasında yıkıldı. Bu çok eskiden kalma, Bizans'tan kalma direkler vardı. Burası hükümdar yoludur. Hı hı. Ta Edirne kapıdan giren hükümdar bu direklerin altından geçe sarayına
o
giderdi.
O zamana kadar kalmış bu
direkler. O zamana kadar kalmıştı eski direkler. Bu Edirne kapıdan itibaren vardı ama bunlar zelzelelerle yıkılmış. Sadece o veznecilerdekiler kalmıştı. Onun için oraya direkler arası derdi halk. Burada Bayazıt'a, Sultanahmet'e her yere yakınlığı itibariyle ve tamamen de tesadüf eseri kahvehaneler, gazinolar, tiyatrolar ve sinemalar temerküz etmiştir, yığılmıştır. Şimdi bizde sinemanın girişi bu asrın 20. asrın başına tarihlenir. Ama tiyatro, modern tiyatro 19. asrın sonunda geldi. Sultanahmet'in son zamanları. O zamana kadar anneannevi Türk eğlenceleri dediğimiz orta oyunu, meddah ve karagöz vardı. İlk defa Avrupa'ya temasın artması neticesinde bizde tiyatro eserleri yazıldı ve ecnebi kumpanyalar gelip tiyatro temsilleri verdiler. Daha sonra Türkler tiyatro kumpanyaları kurdular ve burada tiyatrolar açıldı. Avrupa'yı manada böyle ortada değil. Karşıda perdesi açılıyor, kapanıyor, süslü, locaları var, koltukları var. Aynı bugünkü sinema ve tiyatrolar gibi. Burada tiyatro kumpanya şirket demek. Tiyatro kumpanyası ecnebilerden umumiyetle tercüme edilmiş tiyatro eserlerini icra ederler.
Sahnede Türkler mi var?
Sahnede Osmanlı vatandaşları var, Türkler değil. Hı hı. Türkler bu işe itibar etmediği için tiyatro artistlerinin hemen tamamına yakını gayrimüslim Osmanlı vatandaşları, Rumlar, Ermeniler, bazen Yahudiler, ama tamamı gayrimüslimdir. Zamanla Türklerden de Müslümanlardan da erkek oyuncu, aktörler yetişmiş ise de kadın oyuncular Cumhuriyet'in ilanına kadar hep Hristiyan vatandaşlardan olmuştur. Çünkü Müslüman kadınların sahneye çıkması Cumhuriyet'in ilanına kadar yasaktı. Hmm. Cumhuriyet'in ilanıyla beraber işte Afife Jaleler, Beda Muvahhidler ilk defa Türk kadınlar da sahneye çıktı, onlara da izin verildi. Onların önce yasaktı.
Onların da tabii kendi ailelerinde tiyatrocular olduğu için.
Tabii onlar modern ailelerdi. Yani birden nasıl olacak? Her biri modern aileler, Avrupa ile teması olan, tiyatro seyretmiş, tiyatro bilen aileler, aileler sanatçı. Onun için bunlar kolayca bu işe adapte oldular. Bu tiyatro kumpanyaları trajedi önce, yani acıklı oyunlar icra etmişlerdir. Halk bunu daha çok sever. Mutlaka ölüm var sonunda. Sonra drama dönmüş. Komedi mesela çok yaygın değildir. Yani komedi oyunları çok nadir oynanır ve çok itibar edilmez. Zamanla paket programlar ortaya çıkmış. Ferah Tiyatrosu'nda Ramazan eğlencesi. Önce bir cinayet kumpanyası çıkıyor. Cinayet kumpanyası bittikten sonra bir şarkıcı çıkıp şarkı söylüyor. Sonra bir dram, kısa bir dram teşhir ediliyor. Ondan sonra kantocular çıkıyor. Oyuncular çıkıyor. Meddah gibi talk showcular çıkıyor. Böylece gece sahura kadar. Şimdi yok, yakın zamana kadar gazino programları vardı. O programlar gibi bir program devam ediyor. Alafranga meştepliler bu tiyatrolara çok itibar etmişler. Ve bunlar Cumhuriyet'ten sonra da bir müddet daha bu şekilde icrayı sanat etmeye devam etmişlerdir. Şimdi direkler arası son zaman Ramazanlarının, yani Sultanahmet'in son devri ve meşrutiyetin ilanı olsa çok daha rahatlamıştır artık. Yani buraya girmek çıkmak çok kolay olmuş. Hatta mesela Hüseyin Rahmi'nin romanlarında bu çok iyi tasvir edilir. Mesela Son Arzu romanında o Şehzadebaşı'nın kalabalığı, kadın, erkek, her cins insanın bir arada, arabalar ilerlemekte zorluk çekiyor. Çünkü teravih kılmış, herkes eğlence yerlerinde yer kapmaya gidiyor. Burada kahvaneler falan da var yani. Sadece gazinolar, tiyatrolar falan. Sonra sinema gelmiştir mesela. Burada atışmalar, etmeler, eğlenceli bir mekan burası. Ama tabii çok da hoş karşılanan bir yer değil. Yani Şehzadebaşı'na gitmek, veznecilere çıkmak o zaman. Hmm. Eskiden Beyoğlu'na çıkmak nasıl bir kusursa, bir erkek için hele, kadın için zaten mevzu bahisiydi. Duydunuz mu filancanın oğlunu? Beyoğlu'na çıkıyormuş. Çünkü Beyoğlu'nda gazinolar var, pastaneler var. Yani Frank usulü, yani bir şey yaptığından değil. Frank usulü bir yer orası, Avrupa. Veznecilere çıkmak, Şehzadebaşı'na, direkler arasına gitmek de pek bir şey için, iyi aile çocukları için makbul değil. Onun için kaçamak olarak giderlerdi eskiden delikanlılar. Kızlar ise yanlarında harem ağları, işte Arap bacılarla beraber ancak 40 yılın başında bir izin kopararak arabaların içine gidebilirlerdi
hep
buraya.
Hep bir aşk hikayesine bağlanıyor ve buralar. Tabii, yani gitmek tabii, için bir sebebi var gençlerin.
İnsanların birbirini görmeleri için burası bulunmaz kaftan olduğu için burada pek çok aşk hikayeleri doğmuştur. Karşılıklı mektuplaşmalar, haber, çocuklarla haber göndermeler. İşte Son Arzu romanı zaten bunu anlatır. Bu şekilde Ramazan Şerif devam etti. Ondan sonra direkler yıkıldı ve bu Ramazan eğlence ortadan kalktı. Televizyonlarda bazen bunların canlandığını görüyoruz. O da millet de zannediyor ki Ramazan demek direkler arası demek. Halbuki öyle değildir. Esas itibariyle ananevi oyunlar hususi ortamlarda, kahvelerde ve evlerde. Sonradan umumi ammeye açık bir mekan olarak direkler arasını görüyoruz. O da kısa bir zaman devam etmiştir.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Tekrar görüşmek üzere.